Ayrım 23.
Kesire, insanın yalnızca algılayan, yani yalnızca duysal dili olan bir varlık olmadığını belirtir. Ona göre empiristlerin yanılgısı, düşünceyi duyu izlenimlerinin silik kopyaları saymalarıdır. Oysa düşünce maddeden değil, biçimden, yani yine kendi mimari yapısından çıkmaktadır. Kesire, düşüncenin duyulara değil, kendine dayalı bir biçim olduğunu söyler. Duyulara ve duysal dile ait göstergelerle biçimlere bağlı simgeler arasındaki ayrım da buna dayanır. Buna göre duyum bir izlenimler paketi ya da toplamı değildir. Duyumları toplayan ve aralarında bağlantı kuran özel bir yetiye gerek vardır. Hayvanlar için söz konusu olmayan bu yeti, insandaki bağlantı kurucu düşüncedir. Bu düşünce aynı zamanda ayırıcıdır da. Ayırt edici düşünce daha çok insana ait bir özelliktir ve simgeleştirmenin ürünüdür. İnsan simgeleri değişik biçimler altında yaratmaktadır. Söylence, dil, din, sanat, tarih, bilim, insanın doğal olanı bile simgesel duruma getirmesi söz konusudur. İşte bu andan başlayarak da insan kültür dünyasını oluşturur ve bu dünya içinde yaşamını sürdürür. Yaşamı simgesel dizgi aracılığıyla en yetkin biçime sokar. İnsanı insan kılan en önemli yan, onun var olana, nesnelere, olgulara, fenomenlere tek bir anlam yüklememesidir. Simgesel dizgi aracılığıyla insan tek anlamlılıktan kurtulmaktadır. Böylece insan kendisini ancak bu simgeler yardımıyla anlatabilir, kendisini ve dünyasını bu simgesel biçimler aracılığıyla anlamlı kılabilir. Simgesel biçimler, insanın kendisini bilmesinin araçlarıdır. B. Çotuk Söken, AGY, sayfa 174-175. Ancak Kesire, simge ile gösterge arasında bir ayrım yapar. Ona göre simgeler göstergelere indirgenemezler. Göstergeler ve simgeler iki ayrı konuşma evrenine aittirler. Bir gösterge fiziksel varlık dünyasının, bir simge ise insanın anlam dünyasının bir parçasıdır. Göstergeler iş görücü, simgeler anlamlandırıcıdırlar. Göstergelerin bu şekilde anlaşılıp kullanıldıkları zaman bile bir tür fiziksel veya özdeksel varlıkları vardır. Oysa simgelerin yalnızca işlevsel değerleri vardır. Kesire, AGY, sayfa 38. Kesire, insanı simgeleştiren hayvan olarak tanımlamakla bundan sonraki araştırmaları için hareket noktasını da belirlemiş olur. Ona göre simgesel düşünce ile simgesel davranışın insan yaşamının özyapısal özellikleri olduğu ve insan kültürünün tüm gelişiminin bu koşullara dayandığı yadsınamaz. Kesire burada felsefeye düşen görevin ne olduğuna da işaret eder. Felsefe insan kültürünün bireysel biçimlerini çözümlemeyi kendisi için yeterli sayamaz. Tüm bireysel biçimleri içine alan evrensel bireşimli, sentetik bir görüş arar. Ama bu türden tüm kuşatıcı bir görüş olanaksız bir iş, bir kuruntu değil midir? Biz insan yaşantısında kültür dünyasını oluşturan çeşitli etkinlikleri hiçbir zaman uyum içinde bulamayız. Tersine ayrı ayrı çatışan güçlerin sürekli savaşımı ile karşılaşırız. Bilimsel düşünce, söylence bilimsel düşünce ile gelişir ve onu engeller. En yüksek kuramsal ve ahlaksal gelişimi için dediğin sanat ve söylencenin aşırı imgelerine karşı kendi ülküsünün aralığını korumak zorundadır. Bu nedenle insan kültürünün uyum ve birliği, olayların gerçek akışının sürekli şekilde boşa çıkardığı bir pium desiderium, dindarca bir hile olarak görünüyor. Kesire, insan kültürünün ayrı çizgilerde ilerleyip ayrı ereklerin peşine düşen çeşitli etkinliklere bölünmüş olduğuna dikkati çeker. Eğer bu etkinliklerin sonuçlarını, söylencenin yaratılarını, dinsel tören ve inançları, sanat yapıtlarını, bilimsel kuramları seyretmekle kendimizi doyuma uğramış sayarsak, onları ortak bir ad vericiye indirgemek olanaksız görünür. Ama felsefi bir bileşim daha ayrı bir şeyi dile getirir. Böyle bir bileşimde biz yalnız etkilerin değil, aynı zamanda eylemin de birliğini ararız. İstediğimiz yalnızca sonuçların veya ürünlerin birliği olmayıp, yaratıcı sürecin birliğidir. Eğer insanlık teriminin bir anlamı varsa, bu anlam onun çeşitli biçimleri arasında var olan karşıtlıklara ve ayrımlara karşın tüm biçimlerinin ortak bir erek için çalışmakta olmalarıdır. Böylece en sonunda onların hepsinin üzerinde anlaşıp uyuşabilecekleri göze çarpan bir özellik, evrensel bir özyapı bulunabilecektir.
Eğer biz bu öz yapıyı belirleyebilirsek, birbirine aykırı olan ışınlar bir araya getirilip bir düşünce odağı oluşturabileceklerdir. İnsan kültür olgularının bu şekilde düzenlenmesi çabalarına günümüzde özel bilimlerde, dil bilimde, karşılaştırmalı söylence ve din araştırmalarında, sanat tarihinde başlanmıştır. Tüm bu sözü geçen bilimler, aracılıklarıyla din, sanat, dil olaylarını dizgesel bir düzene sokabilecekleri belirli değiller, belli ilkeler bulmak için uğraşmaktadırlar. Bilimlerce başlatılmış bu ilk birleşim olmasaydı, felsefe bir başlangıç noktası bulamayacaktı. Öte yandan felsefe burada da kalmaz. O dikkatini bu konular üzerinde daha çok yoğunlaştırıp, bu konuları düşünce odağı yapma işini başarmaya çalışmalıdır. Söylence bilimsel imgelerin, dinsel kanıların, dil bilimsel biçimlerin, sanat yapıtlarının çeşitliliği ve sınırsız çokluğu içinde felsefi düşünce, kendisiyle tüm bu yaratıların bir arada tutuldukları bir genel işlevin birliğini açıklamaktadır. Söylenceye, dine, sanata, dile hatta bilime artık ortak bir temanın çeşitlemeleri olarak bakılmaktadır. Felsefenin görevi de bu temayı duyulur ve anlaşılır kılmaktır. Kesire, AGY sayfa 73-74. Kesire'ye göre uzay ve zaman içlerinde tüm gerçekliğin etkilendiği çerçevelerdir. Herhangi bir gerçek nesneyi ancak uzay ve zaman koşulları içinde kavrayabiliriz. İnsan bilimsel, antropolojik, felsefenin en çekici ve önemli görevlerinden biri de uzay ve zamanın insan yaşantısında üzerlerine aldıkları belirli özelliği betimlemek ve çözümlemektir. Kesire, uzay ve zamanın görünümünün tek ve aynı şey olduğunu düşünmenin temellendirilmemiş bir varsayım olduğunu belirtir. Ona göre, kendi insansal dünyamızdaki uzay ve zamanın gerçek özünü bulmak istiyorsak, insan kültürünün biçimlerini çözümlememiz gerekir. Kesire'ye göre, canlıyı çevreleyen bir organik uzay vardır. Canlı bu uzayda içgüdüleriyle evrene uyum sağlamaya çalışır. Daha yüksek hayvanlarda bu uzaya, duygusal yaşantıların tüm ayrı türlerinden görsel, dokunsal, işitsel öğeleri içeren algısal uzay eklenir. Eylem uzayı adı altında toplanabilecek organik ve algısal uzaylar içinde insan çok daha aşağıdadır. Ama insan soyut uzayı, simgesel uzayı düşünmekle bu açığı kapatır. Bu nedenle Kesire'ye göre, algısal uzayın kökenini ve gelişmesini araştırmak yerine simgesel uzayı çözümlemeliyiz. Biz bu soruna yaklaşışımızda insan ve hayvan dünyaları arasındaki sınır çizgisi üzerindeyiz. Organik uzay göz önüne alındıkta, eylem uzayı söz konusu oldukta insan pek çok bakımlardan hayvanlardan çok daha aşağı görünmektedir. Hayvanın birlikte doğduğu becerilerin çoğunu bir çocuğun öğrenmesi gerekmektedir. Ama insanın bu eksikliği yalnız insanın geliştirebileceği ve organik dünyadaki hiçbir şeye benzeşim, analoji, göstermeyen başka bir armağanla denklenmiştir. İnsan hemen değil ama çok karmaşık ve güç bir düşünce süreci aracılığıyla soyut uzay düşününe ulaşır. İşte bu düşün, insana yalnız yani bir bilgi alanı için gerekli yolu açmakla kalmaz, kültürel yaşamın tümüyle yeni bir yön kazanmasını sağlar. Kesire, AGY, sayfa 48. Kesire'ye göre insan bilgisi kendi öz yapısı gereği simgesel bilgidir. Onun hem gücünü hem de sınırlarını belirleyen bu özelliktir. Simgesel düşünce için gerçekle olanak, güncel olanla ideal olan şeyler arasında kesin bir ayrım yapmak zorunludur. Bir simgenin fiziksel dünyanın bir parçası olarak güncel bir varlığı yoktur. O bir anlama sahiptir. İlkel düşüncede varlık ve anlam alanlarını ayırt etmek çok güçtür. Bu iki alan sürekli birbirine karıştırılır. Bir simgeye büyüsel veya fiziksel gücü olan bir şeymiş gözüyle bakılır. Ama insan kültürü geliştikçe nesnelerle simgeler arasındaki ayrım açıkça duyulmaya başlanır. Kesire, AGY sayfa 61. Kesire, simgelerin en belirgin olarak ortaya çıktığı alanın toplumsal ide ve ülküler alanı olduğunu söyler. Çünkü insan düşüncesi ahlak düzleminde doğaya göre daha büyük bir imgelem gücüyle hareket eder. Çünkü ahlaksal düşünce verilmiş olanla yetinmez. O her zaman koyucu, vaz edici ve koruyucu olmuştur. Kesire'ye göre ahlaksal düşünce asıl özü ve öz yapısı gereği hiçbir zaman erilmiş olanı kabule tenezzül etmez. Ahlaksal dünya hiçbir zaman verilmemiştir. O her zaman kuruluş halindedir. Kesire insanın kültür dünyasının gelişiminde ütopyanın önemine de değinir. Ona göre uygarlık tarihinde ütopya her zaman görevini yerine getirmiştir. Kesire, ütopyanın büyük görevinin şimdi geçerli olan olgusal durumların edilgen uysallığına karşıt olarak olanaklı olana yer açmak olduğunu belirtir. Ona göre insanın doğal süre durumunu inertia yenip ona yeni bir yetenek, insan evrenini sürekli olarak yeniden biçimlendirme yeteneği bağışlayan simgesel düşüncedir. Kesire AG'ye sayfa 64-65. Kesire kitabının ikinci bölümünde insan nedir sorusuna yanıt vermek üzere geliştirilmiş bazı modern yöntemleri gözden geçirir. Kesire için söz konusu soruya içe bakışçı, biyolojik, gözlemci ve tarihsel bakış tarzlarına göre daha genel bir bakışla yanıt aramak zorundayız. Böyle bir bakış edinebilmek için şu varsayımdan hareket etmek gereklidir. Bir kez insan üzerine tanımları özsel değil, işlevsel olarak konumlamalıdır. Daha önce de belirtildiği gibi insanın ayırt edici özelliği metafiziksel doğası değil, yaptığı iş olduğundan ötürü insanlık halkasını tamamlayan bu iş etkinlik üzerinde durulması gerekir. İnsanın simgesel evrenini oluşturan bütün unsurlar rastgele yaratılar olmayıp ortak bir bağla bir arada tutulmaktadır. Kesire işte bu bağın skolastik düşünce tarafından ileri sürüldüğü gibi tözsel bir bağ olmayıp daha çok bir işlevsel bağ olduğunu vurgular. Kesire insanı kültür aracılığıyla tanımlamak ve kavramak amacındadır. İşte insanın kültür aracılığıyla tanımı için dil, söylence, mitos, sanat ve dinin sayısız biçimleri ve anlatımlarının çok derinlerde kalan temel işlevlerini çözümlemek, bunların ortak kökenini bulmak gerekir. Bunu gerçekleştirmek için her türlü bilgi olanağından, bilimsel bulgulardan yararlanmak gerekir. Ama tüm bu bilgileri değerlendirme, psikolojik, sosyolojik ve tarihsel soruları yanıtlama olanağı bulunmuş olsa bile, biz ancak insansal dünyanın sınırlarında kalacak, eşiği aşamayacaktık. Çünkü tüm insansal yapıtlar, özel, tarihsel, toplumsal koşullar altında doğarlar. Ama ne var ki bu yapıtların ilkeleri genel yapısal ilkelerini bilmeden de bu özel koşullar bilinemez. Buna göre genel yapısal ilkeler yani anlam sorunu tarihsel görüşten önce gelmelidir. Çünkü Kesire'ye göre eğer tarihin kendisi de aracılığıyla olguları sınıflandırıp düzenlediği genel yapısal bir çizeme sahip olmasaydı, bağlantısız olguların bu sınırsız çokluğu içinde yitip giderdi. Kesire AG'ye sayfa 72. Kesire için dil bilimcilerin, sanat tarihçilerinin kendi alanları için başvurdukları yapısal değillere, kategorilere, insan kültürünün felsefi betimlemesi için daha çok gereksinme vardır. Çünkü felsefenin amacı tüm bireysel biçimleri içine alan evrensel bileşimli bir görüşe ulaşmaktır. Ancak insan kültüründe uyum ve birlik olduğunu söylemek bir pium desiderum, dindarca bir hile dur. Dini, söylenceyi, sanatı, bilimi ortak bir temele dayamak olanaksızdır. Biz insan yaşantısında kültür dünyasına oluşturan çeşitli etkinlikleri hiçbir zaman uyum içinde bulamayız. Tersine ayrı ayrı çatışan güçlerin sürekli savaşımı ile karşılaşırız. Bilimsel düşünce, söylence bilimsel düşünce ile gelişir ve onu engeller. En yüksek kuramsal ve ahlaksal gelişimi içinde din, sanat ve söylencenin aşırı imgelerine karşı kendi ülküsünün arılığını korumak zorundadır. Bu nedenle insan kültürünün uyum ve birliğinden söz edilmesi, olayların gerçek akışının sürekli boşa çıkardığı bir şeydir. Ama felsefenin burada arayacağı şey, etkilerin çeşitliliği değil, eylemin, yaratıcı sürecin birliğidir. Kesire, insanlık teriminin karşıtlık ve ayrım içermesine karşılık, tüm biçimlerin ortak bir erek için çalıştıklarını söyler. Bu konuda bir evrensel yapı ancak böyle aralanabilir. Kesire için, eğer biz bu öz yapıyı belirleyebilirsek, birbirine aykırı olan ışınlar bir araya getirilip, bir düşünce odağı oluşturabileceklerdir. Kesire AG'ye sayfa 73-74. Kesire, insan üstüne bir deneme adlı yapıtının daha sonraki bölümlerinde ise ortaya koymuş olduğu ilkesel ve yöntemsel konumlamadan hareketle söylence, din, dil, sanat, tarih ve bilimi ayrı ayrı ele alıp inceler. Aynı zamanda bu kültür biçimlerini kendilerine göre açıklayan pek çok görüşü de sorgulamaktadır. Kesire'nin tüm inceleme ve sorgulama sürecinde göstermek istediği şudur. Doğal ya da insansal her olaya uygun bir söylence bulunabilir. Kesire'ye göre insansal kültür olaylarının tümü içinde mantıksal çözümlemeye en az uygun olanlar söylence, mitos ve dindir. Söylencenin belirleyici özelliği onun hiçbir mantığa dayanmayan bir şey oluşudur. Dinsel düşünce ise hiçbir anlamda zorunlu olarak akılsal veya felsefi düşünceye karşı değildir. Din mutlak bir doğruluğa, hakikate sahip olduğu savındadır. Ama din tarihi aynı zamanda bir yanılmalar ve sapkınlıklar tarihidir de. Kesire dinin bize aşkın bir öbür dünya umudu ve beklentisi verdiğini ama bununla birlikte yine de çok insansal olarak kaldığını belirtir. Kesire'ye göre bir insan kültür felsefesi metafiziksel veya tanrı bilimsel bir dizginin sorduğu soruları sormaz. Biz burada söylence bilimsel imgelemin ve dinsel düşüncenin konusunu değil biçimini araştırıyoruz. Kesire AG'ye sayfa 75-76. Kesire'ye göre mitolojik ve dinsel simgeler hep değişir ama simgesel etkinlikler ilke olarak hep aynı kalır. Aslında mitos da din de gerçekliğin peşindedirler. Mitosta da bir kavramsal ve algısal yapı vardır. Ama mitosun kavram ve algısı nesneye değil de başka bir dünyaya yönelmiş gibidir. Mitos bilimin yöneldiği doğaya yönelmez. Onun için böyle bir doğa yoktur. Mitos eylemlerin, güçlerin, çatışan kuvvetlerin dramatik dünyasıdır. Mitosta algı nesneye değil de sanki nesnelerin üzerimizde bıraktıkları heyecan, üzüntü, korku, cazibe gibi duygusal niteliklere yönelmiştir. İşte Kesire nesneler karşısında bu tür duygulara kapılmada insan yaşamının temel bir biçimini bulmaktadır. Bu temel yaşantı biçimi ile bilimsel düşünce arasında tasarlanabilecek en büyük karşıtlıklardan biri vardır. Gerçi söylence, mitos, bilim karşısında geriler. Ama bilim bizim bu temel yaşantı biçimlerimizin ürünleri olan söylenceleri ortadan kaldıramaz. Söylence bilim karşısında tüm değerini yitirmiştir. Ama ne var ki o antropolojik ve kültürel önemini korumaktadır. Söylence dogmatik bir inançlar dizgesi olmaktan çok bu niteliklere bağlı eylemlerden, törensel eylemlerden, ritüeller oluşur. Bu nedenle de söylencenin gerçek örneği doğa değil toplumdur. Söylencenin temel öğeleri insanın toplumsal yaşamının iz düşümüdürler. Doğa bu iz düşümler aracılığıyla toplumsal dünyanın imgesi haline gelir. Söylencenin gerçek kaynağı bu nedenle düşünce değil, ortaklaşa paylaşılan bir duygudur. Yine bu nedenle söylencenin bitip dinin başladığı bir nokta belirlenemez. Kesire'ye göre söylence olanaklı din demektir. Din söylencenin ahlaksallaşmış biçimidir. Kesire AG'ye sayfa 79-84. Kesire'ye göre dil ile söylence arasında da yakın bir akrabalık söz konusudur. İnsan kültürünün ilk evrelerinde dil ve söylencenin ilişkisi öylesine yakın ve işbirlikleri öylesine apaçıktır ki birini ötekinden ayırmak hemen hemen olanaksızdır. Onlar bir ve aynı kökten çıkan iki ayrı girişimdirler. İnsana rastladığımız her yerde onu konuşma yeteneğine sahip ve söylence yapma işlevinin etkisi altında buluyoruz. Kesire, AG'ye sayfa 107. Kesire, dilin kökenine ilişkin biyolojik kuramların başarısızlığa düştüklerini söyler. Açıklanması gereken yalnızca insan konuşması olgusu olmayıp bu olgunun yapısıdır. Bu yapının çözümlenmesi ise duygusal dille önerme dili arasında köklü bir ayrım bulunduğunu ortaya çıkarır. Önermesel dille duygusal dili ayıran sınır çizgisini herhangi bir hayvanın aşmış olup olmadığı konusunda hiçbir ruh bilimsel kanıtımız yoktur. Hayvan dili olarak adlandırılan dil her zaman tümüyle öznel bir dil olarak kalır. Çeşitli duygu durumlarını dile getirir ama nesnelere ayırıp belirleyemez. Kesire'ye göre dilin kökeni sorusu insan anlığı için her zaman garip ve büyüleyici etkisi olan bir soru olmuştur. Anlığın ilk pırıltılarıyla birlikte insan bu sorun üzerinde düşünmeye başlamıştır. Mitolojik öykülerin çoğundan insanın tanrıdan ya da göksel bir öğretmenin yardımıyla konuşmayı nasıl öğrendiği konusunda bilgi alırız. Kesire AG'ye sayfa 113-115. Kesire'ye göre dilin zaman dışında bir varlığı yoktur. Değişme dilin temel öğesidir. Bizler her simgesel biçim için tarihsel verilere bağlıyız. Söylence, dil, din, sanat nedirler? Türünden bir soru, tümüyle soyut bir yolla, bir mantıksal tanımla yanıtlanamaz. Öte yandan din, sanat ve dili incelerken biz her zaman ayrı bir bilgi tipine ait genel yapısal sorunlarla karşılaşırız. Bu sorunlar ayrıca ele alınmalıdır. Onlar yalnızca tarihsel araştırmalarla incelenip çözümlenemezler. Kesire'ye göre dilin çözümlenmesi bize sonunda bu işin başarılmasını sağlayan anlıksal süreçlerin öz yapısını incelemek için bolca gereç sağlar. İnsan konuşması nispeten somut bir durumdan daha soyut bir duruma doğru gelişir. İnsan konuşmasının gelişmesinde evrensel kavramlara ve kategorilere yükseliş çok yavaş biçimde ortaya çıkmaktadır. Ama bu yöndeki her yeni gelişme algısal dünyamızın daha kuşatıcı bir şekilde incelenmesine, yönünün daha iyi belirlenip düzenlenmesine yol açar. Kesire AG'ye sayfa 115 ve 130-131. Kesire için kültür olayları, söylence, din, dil, sanat, bilim, insanın kendi düşünme, görü ve yaşam biçimi içinde ilk kez duysal izlenimlerin edilgin tutsaklığından kurtulup, özgün bir temel ilkeye göre yaratılmış insansal bir evrenin parçalarıdırlar. Doğal sözcüğü bilimsel değil, bu nedenle ön bilimsel, yani simgesel bir kavramdır. Soyut ve durağan bilgi kalıpları yoktur. İnsan duyusal izlenimlerin edilgin tutsaklığından kurtulduğundan, kültürü yarattığından beri bir simgesel evrende yaşamaktadır. O kültürel varlık olarak kendi bilincinin izlenimlerine yanıt vermektedir. Kesire'ye göre dilde, dinde, sanatta, bilimde insan kendi dünyasını kurmaktan başka bir şey yapmaz. Bu dünya onun kendine özgü yaşantılarını anlamasını ve yorumlamasını, eklemleyip düzenlemesini, birleştirip evrenselleştirmesini sağlayan simgesel bir dünyadır. Kesire, AG'ye sayfa 206.